Ayrım 35. Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi. Ayfer Tunç. Sayfa 302. Ama Fatoş Hanım'ın da gayretleri yetmedi, halayla yeğen anlaşamadılar. Türkan Hanım, Şekip Sami'nin zamanla aklını başına toplayacağını düşünüp tartışmayı büyütmemiş, biraz düşün gene konuşuruz diyerek oteline dönmüştü. Ama ertesi gün otele gelen zibide avukat Abbas Koşar, Türkan Hanım'ı çileden çıkarttı. Yolda yediği simidin susamları dişlerinde duran herif, Şekip Sami'nin avukatı olduğunu söyleyerek, müvekkiline miras payının tümünün hemen ödenmesini istediklerini, aksi halde mahkemeye gideceklerini kesin bir dille bildirdi. Türkan Hanım o anda yeğeninin yüzünü bir daha görmek istemediğini hissetti. Avukatın sözlerini bitirmesine fırsat vermeden tamam dedi ve işlemlerin büyük bir süratle yapılması için kendi avukatını görevlendirdi. Şekip Sami'nin hakkına düşen ne varsa, konaktaki irili ufaklı eşya, aile mücevherleri de dahil olmak üzere hepsini verip yeğeniyle ilişkisini kesti. Beklediği mirasa kavuşan Şekip Sami, ruhunu ve bedenini gün be gün zihninde olgunlaştırdığı projelerini hayata geçirmeye adadı. Amacı sadece hayallerinin gerçekleştiğini görmek, bir kimya dehası olduğunu ispatlamak değil, sanki ihtiyacı varmış gibi bu eşsiz projelerinden çok da para kazanmaktı. Bu amaçla projeci bir müteşebbis olarak kolları sıvadı. İlk iş olarak o yıllarda tarla ve bostanlardan ibaret olan İstanbul Mecidiyeköy'ünde modern bir cila fabrikası kurdu, yeni bir mobilya cilası üretmeye başladı. Formülü kendisine ait olan cila, gerçekten de ahşap mobilyaları pırıl pırıl parlatıyor, çok güzel gösteriyor ama çevreye yaydığı ağır koku gitmek bilmiyordu. Daha ilk parti mal dağıtılmıştı ki, büyük ümitlerle piyasaya sürdüğü, reklamı için bir servet harcadığı ciladan şikayetler ayyuka çıktı. Gerek küçük marangozlar, gerek orta boy ve büyük atölyeler, cilaları ardı ardına geri göndermeye, zararlarının tazminini istemeye başladılar. Şekip Sami, kokuyu gidirecek formülü bulmak üzereydi, biraz zamanı olsa başaracaktı ama müşterilerini ikna edemedi. Çok geçmeden fabrika gümbür gümbür battı. Yaşadığı ilk hayal kırıklığının etkileri uzun sürdü. Günlerce yemeden içmeden kesildi, kendini zar zor topladı. Zamanla kimya dehası olduğunu dünya aleme ispatlamaktan vazgeçti. Başının etini yiyen kayınvalidesine iyi bir iş adamı olduğunu ispatlamanın derdine düştü. Gidecek bir iş yeri olmadığı için bütün günü beş odalı yayla gibi evinde, henüz beşik çağındaki iki kızını pışpışlayarak geçiriyor, işleri kötü gittikçe muhabbeti ve sevgisi hızla azalan kayınvalidesi Fatoş Hanım'ın aşağılanmalarına maruz kalıyordu. Öyle bunalmıştı ki, gel ortak olalım diyen herkese kanmaya hazır olduğu için, kelliğe çare bulduğunu iddia eden bir soytarıya inandı, dünyanın en ileri teknolojiye sahip kozmetik laboratuvarını da içerecek bir şampuan fabrikası projesine büyük para yatırdı. Ama üretecekleri şampuanın kelliğe çare olup olmadığını anlamaya zamanı olmadı. Ortağı para pul işlerine aklı ermeyen Şekip Sami'yi dolandırıp kaçtı. Bunun üzerine büyük projelere girişmekten ve başkalarına güvenmekten vazgeçti. Kısa vadede çok para kazanmayı, kaybettiklerini yerine koymayı hedefledi. Küçük bir şirket kurup İngiltere'den süt tozu ithal etti. Ama süt tozu pek gerekli bir mal olmadığı için sağlıksız depolarda beklerken küflendi. Yeni bir konserve yapma teknolojisi buldu, tam yürürlüğe koyacaktı ki daha iyisini bulan birileri çıktı, projesi elinde patladı. İtalya'dan motopomp ithal etmeye kalktı, devalüasyon oldu. Bisküvi toptancılığı yapayım dedi, deposunu su bastı. Kağıt fabrikası kurdu, fabrikada yangın çıktı. Tuttuğu her iş elinde kaldıkça kendini ardı ardına yuvarladığı viski kadehleriyle yatıştırmaya çalıştı. Kayınvalidesinin sözünü dinleyip hiçbir projeye para yatırmadan, gönlünün dilediği gibi yaşasa, Bankaların peşinde koştuğu muazzam serveti kendiliğinden iki katına çıkardı. Ama kader bir türlü akıllanmayan Şekip Sami ile mütemadiyen ve haksız yere uğraştı. Yıllar içinde iki kızı daha olmuş, dört çocukla bir kayınvalidenin susmak bilmediği ev tam anlamıyla cehenneme dönmüştü. Bütün gününü ayna karşısında veya terzide, kuaförde geçiren, Allah'ın güzellik verip biraz aklı, sağduyuyu, birazcık basireti esirgediği Furuzen, anasının ağzına bakıyor, iş hayatındaki beceriksizliğini iyice diline dolayıp, adamcağıza hayatı zehir eden kadına bir sus demiyordu. Kendini bir türlü ispat edemediği için kaderine küsen kimya dehası, tam intihar edecek raddeye gelmişti ki, İyice ilerleyen yaşına rağmen bronzlaşma sevdasından vazgeçmeyen kaynanası, İstanbul'da en sevdiği mekan olan Hilton Oteli'nin havuzunda, güneş altında 4 saat kaldığı için beyin kanaması geçirdi, hastanelerde epeyce süründükten sonra öldü. Fatoş Hanım'ın ölümü karı kocayı birbirine yakınlaştırmış, evdeki kaynana dırdırı sona erince Şekip Sami Bey biraz rahat yüzü görür olmuştu. Ama bu huzur da fazla sürmedi. Bu kez anneannelerinin yıllar süren etkisiyle beceriksiz babalarına diş bileyerek büyümüş kızlar rahat durmadılar, annelerini babalarına karşı kışkırttılar. Şekip Sami Bey iş hayatında başına gelen talihsizlikler yüzünden çok sıkıntı çekmiş olsa da, kızlarının eğitimleri konusunda hiçbir masraftan kaçınmamış, hepsini en iyi okullarda okutmak için çırpınmıştı. Ama kızları kendilerine bir gelecek hedefi belirleyip sebat etmek konusunda çok gönülsüzdüler. Koleji bitirdikten sonra doğru düzgün bir okul kazanamayınca, Amerika'ya uyduruk bir üniversitede iletişim okumaya giden büyük kızı Elif, bir Afro-Amerikalıyla evlenerek Los Angeles'a yerleşmiş, kaydoldukları sıradan üniversiteleri durmadan bölüm değiştirerek güç bela bitiren ortanca kızları da ablalarını izlemişlerdi. Kızların girip çıktıkları bohem çevrelerde, Amerika'da sanat okumak yeni trendti. Onların da bundan geri kalmaya niyetleri yoktu. İkisinin de derdi oyuncu, olmadı yönetmen, olmadı sanat yönetmeni, o da olmadı reklamcı olmak, bir şekilde kreatif bir mesleğin majör figürleri arasında yer almaktı. Babalarının her ay sektirmeden gönderdiği parayla Los Angeles'ta oyunculuk, dans, yaratıcı yazarlık gibi kurslara gidiyorlar. Bir yığın işe girip çıkarak hiçbirinde dikiş tutturamayarak yaşıyorlardı. Şekip Sami Bey'in en küçük kızı Esra, üç ablasından biraz daha akıllıydı. Kısa süreler için gittiği Amerika'da hayat kurmanın hiç kolay olmadığını görünce İstanbul'da yaşamayı tercih etmişti. Onun da herhangi bir mesleki başarısından söz etmek mümkün değildi. Sözde bir sanat galerisinde yöneticiydi. Ama yaptığı iş sanat çevrelerinde figürasyon olmaktan öteye gitmiyor, gidemiyordu. Bu seçkin çevrede bir baltaya sap olamamanın hırsını babasından çıkaran Esra, sırf adamı gıcık etmek için annesini kanatlarının altına almıştı. Yıllarca annesinin ağzına bakan Furzan Hanım, bir gün akıllı olduğundan hiç şüphe etmediği kızı Esra'nın dolduruşuna gelip kocasını terk etti. Bu terk Şekip Sami Bey için sonun başlangıcı oldu. Karısı ve kızlarıyla böyle bir son yaşayacağı ölse aklına gelmezdi. Ailenin tümüyle dağılmasına yol açan olaylar silsilesi basit bir tadilat kararıyla başladı. Maçka'daki şahane daire yıllar içinde çok eskimiş, iyi bir bakım yapılması kaçınılmaz hale gelmişti. Pencereler dökülüyor, musluklar su kaçırıyor, mutfak dolapları ellerinde kalıyordu. Nihayet tadilata karar verildi. Kendini estet zanneden Esra kullanılacak malzemeyi tek tek seçti. Hangi duvarın yıkılacağını, nereye ne yapılacağını belirledi. Şekip Sami Bey'in tuttuğu ustalara istediklerini küstah küstah anlattı. Babasını evde bekçi bırakıp annesini alarak tatile gitti. Furzan Hanım tadilat sırasında evde bulunmak istememiş, Esra ile birlikte galerici Besim Varlık'ın Assos'taki yazlığına gitmişti. Babasının eğitimi için döktüğü kucak dolusu paraya rağmen kolejde öğrendiği akıcı İngilizceden ve sığ sanat bilgisinden başka zihinsel bir varlığı olmadığı halde Allame-i Cihan edasıyla sanat çevrelerinde boy gösteren Esra, Varlık Sanat Galerisi'nde D grubu ressamlarının bazı tablolarından oluşan ve C'den F'ye şeklindeki başlığı Ç harfi ihmal edildiği için tartışmalara neden olan bir resim sergisinin açılışında galerinin sahibi Besim Varlık'la tanışmış, anneannesinden miras kalan güzelliği, kendisinden 20 küsur yaş büyük adamın dikkatini çekince galeri yöneticisi olarak işe başlamıştı. Bu sözde görev kısa sürede metresliğe dönüştü. İki oğul, üç torun sahibi evli galerici, deli gibi aşık olduğunu kimseden gizlemediği Esra'ya, Cihangir Aslan Yatağı sokakta boydan boya deniz gören bir ev tuttu. Haftanın birkaç gecesini kızla geçirmeye başladı. Ana kız Asos'ta her akşam deniz levrekleri, jumbo karidesler, kabak çiçeği dolmaları yiyerek, kırmızı beyaz şaraplar içerek, gündüzleri Besim'in sürat motoruyla gezip açıktan denize girerek tatil yaparlarken, Şekip Sami Bey 30 derece sıcakta buram buram terleyerek ustaların başında duruyor, karısının dönüşünden önce tadilatın bitmesi için canını dişine takmış uğraşıyordu. Ancak vahim bir hata yapmış, dahice olduğunu sandığı projelere yatırarak ziyan ettiği o muazzam servetten kalanlar da suyunu çekmek üzere olduğu için, kullandığı malzemelerde kızını dinlemeyip fena halde ucuza kaçmıştı. Esra tatil dönüşü, İstanbul'un kaymak tabakasının yaşadığı en pahalı ve şık semtlerden biri olan Maçka'da, göz alıcı bir palasta bulunan muhteşem dairenin nasıl bir ucuzluğa büründüğünü görünce beyninden vurulmuşa döndü. Babası seçtiği nefis malzemelerin hiçbirini kullanmamış, canım daireyi bir Laz müteahhidin elinden çıkma hale getirmişti. Ne parkeler masif, ne armatürler Alman, ne seramikler İspanyoldu, ne de esrarının o ince zevkinin izini taşıyordu. Esra evi o halde görünce babasına aralıksız saydırmaya başladı. Ağzına geleni söylüyor, en ağır hakaretleri yağdırırken nefes bile almıyordu. Ama artık canı burnuna gelen Şekip Sami Bey suskun kalmayınca, baba kızın şiddetli kavgası Esra'nın annesini alıp evden gitmesiyle sonuçlandı. Bundan sonrası adamcağız için çok daha hazin oldu. Kızların dördü bir olup babalarının tek başına oturduğu o canım daireyi, kalan birkaç malı mülkü sattırdılar, parasını aralarında paylaştılar. Böylece Şekip Sami Bey hayatta en büyük kazığı evlatlarından yemiş oldu. Ama Allah'ın sopası yoktu. Babasıyla aralarındaki büyük kavgadan sonra galerici Besim Varlık, yetişkin oğullarının ya biz ya o orospu diye res çekmeleri üzerine Esra'yı terk edince, babası yaşındaki adama ciddi ciddi aşık olan kızın dünyası karardı. Ama yılmıyordu. Kendini çabucak toplayarak ayrılık depresyonundan çıktı, mücadele etmeye, sevgilisini geri almaya karar verdi. Sanki böyle bir hakkı varmış gibi adamın karısına "Düş Besim'in yakasından, kanını emdiğin yeter" demek için evini basmaya kalktı. O sırada evde bulunan büyük oğuldan iyi bir dayak yedi, türlü rezaletler yaşandı, dedikodular ayyuka çıktı, kız üzüntüden mahvoldu. Bohem çevreden dışlanmak, Esra'ya yaşadığı bütün rezaletlerden daha ağır geldi. Sanat piyasasının önde gelen kişilerinden Besim Varlık'ın sevgilisi olarak elde ettiği saygınlığı bir günde kaybetmiş, her gün gittiği kafelerde, galerilerde kimse yüzüne bakmaz olmuştu. Bir zamanlar kibirle boy gösterdiği mekanlarda selamını alan çıkmıyor, kısa bir süre öncesine kadar samimiyetle sohbet ettiği sanat dünyası insanları onu görmezden geliyordu. Bu rezaleti unutturmak, bir süre kafasını dinlemek için annesini alıp Amerika'ya ablalarının yanına giden Esra, orada Afro-Amerikan eniştesinin kuzeni Edward'la tanıştı. Mektuplarına cevap vermeyen, telefonlarına çıkmayan, Ne kadar uğraşsa da dön aşkımıza kaldığımız yerden devam edelim dedirtemediği galerici sevgilisini unutabilmek için uzun boylu düşünmeden bu sıcakkanlı siyahi adamla evlenip Chicago'ya yerleşti. Hırsından içi içini yemeseydi, yumuşak başlı, sevgisinde candan, ince düşünceli Eddie ile çok mutlu olabilirdi. Ama olmadı, ne yaptıysa besim varlığı unutamadı. Daha doğrusu basit bir aşk hikayesinde bu kadar ağır biçimde yenilmenin acısını içinden atamadı. Kalan ömrünü dört kızının evlerinde sığıntı gibi geçiren Furzan Hanım, kocasını terk ettiği için bin pişman olmuştu. Her kızında birkaç ay kalıyor, kaldığı süre boyunca kapı dışarı çıkmadan yemek pişiriyor, evlerini silip süpürüyor, torunlarına bakıyordu. Kız kardeşler bedavaya hizmetçi gibi çalıştırdıkları annelerini paylaşamıyorlar. Kadıncağızın yanında hiç utanmadan, ''Vay sizin evde iki hafta daha fazla kaldı, sen de geçen sefer 10 gün geç göndermiştin'' gibi sözlerle birbirlerine giriyorlar. Annelerini hizmetçi olarak gördüklerini gizlemek zahmetine bile katlanmıyorlardı. Bunalıma giren Furzan Hanım, Türkiye'ye dönmek, Şekip Sami Bey'in ayaklarına kapanmak istiyordu. Ama kızları babalarının sözünü bile ettirmediler. Annelerinin dönmesine asla müsaade etmediler. Furzan Hanım günlerini kızlarına hizmetçilik yaparak geçirirken, Şekip Sami Bey öz evlatlarından kurtarabildiği parayla, Nişantaşı Top Ağacı'nda Refet Bey apartmanının kaçak yapılmış tavan arasına kiracı olarak sığınmıştı. Elinde kalan az miktardaki parayı azar azar yiyor, kıt kanaat yaşıyordu. Apartmana dışarıdan bakıldığında görünmeyen, çatıya gömülmüş bu dairenin hiç dış penceresi yoktu. Ama Allah'tan 64 metrekarenin tam ortasında kocaman bir aydınlık boşluğu yer alıyor, İki büyük iç pencereden içeriye dolu dolu gün ışığı giriyordu. Şekip Sami Bey iki küçük oda, mutfak yerini tutan bir aralık ve küçücük bir banyodan ibaret olan bu tavan arasında epeyce yaşadı. Pankreas kanseri nedeniyle hastanelerde sürüne sürüne tek başına öldüğünde, çocuklarına dünya kadar kira borcu ve inşaat sektöründe devrim yaratacağı hiçbir zaman bilinmeyecek olan yepyeni bir dış cephe sıvası formülünün müsveddelerini bıraktı. Kiracısı olduğu 64 metrekarenin sahibi Sevinç Okutan, Şekip Sami'nin son ve gerçek dostu olmuştu. Kadın birikmiş kira bedellerini istemek ne demek, her halinden asalet aktığını düşündüğü adamın hayatını yoluna koymayı kendine iş edinmişti. Ülser olduğunu sanan Şekip Sami Bey kanser olduğunu bilmiyor ama Sevinç Hanım biliyordu. Yakın dostu sıfatıyla doktorlarıyla o konuşuyor, hiç sezdirmeden tedavi masraflarını ödüyor, hatta geceleri hastanede, kaderin merhamet etmediğine inandığı ölüm döşeğindeki adama refakat ediyordu. Şekip Sami Bey vardığı bu noktanın hangi yanlışlarından kaynaklandığını anlayamadan öldü. Onca uğraşmasına, bir dediklerini iki etmemesine rağmen karısını ve kızlarının sevgisini kazanamamıştı. Haklı olduğuna hala inanmak istemediği halası Türkan Hanım onu defterden silmiş, kaç kere kapısına geldiği halde yüzüne bile bakmadan geri çevirmişti. Evlatları tarafından terk edilmişliğinin acısını unutmak için hayattaki tek kardeşi Zeynep'le yakınlaşacaktı ki, elim bir kaza Şekip Sami'yi kardeşsiz bırakmış, zaten pek güçlü olmayan bu dalda elinde kırılmıştı. 6 hastanın aynı anda inlediği bir hastane koğuşunda, içine heyecanla doldurup taşıran isteklerinin, parlak ama kontrolsüz zekasının kurbanı olmuş, hayatta hiçbir şeyi başaramamış, tuttuğu her iş elinde kalmış, yapayalnız bir adam olarak bir an önce ölmekten başka bir dileği yoktu artık. Tanrı çok acı çeken kulunu daha fazla üzmedi. Her başarısızlıktan sonra küp gibi içen Şekip Sami, pankreas kanserine yenildiğinde Sevinç Hanım yanında değildi. Yaşlı kadın artık su bile içmek istemeyen adama belki bir kaşık yer umuduyla sütlü tatlı almak için dışarı çıktığı sırada sessiz sedasız son nefesini verdi. Gönlü gibi eli de bol olan Sevinç Hanım, sadece Şekip Sami Bey'e değil, koğuştaki herkese tatlı alıp dönmüştü. Gözleri açık, öylece yatan adamcağızı mırıl mırıl konuşarak bir kaşık muhallebi yedirmek isterken ruhunu teslim ettiğini anladı. Kimsenin öldüğünü fark etmediği Şekip Sami'nin hala sıcacık olan göz kapaklarını usulca örttü, sedyeye konulup morga götürülünceye kadar talihsiz cesedin başından ayrılmadı. 35. ayrımın sonu. Sayfa 310.